Ayrım 19 Rüzgarlara Söyleyen Henning Mankell Sayfa 192. Üçüncü gece yarattıkları gösteriyi baştan sona oynadılar. Nascimento'nun sahne arkasında canavar kafası içinde horultularla uyuması bir yana bırakılacak olursa her şey Nellio'nun istediği gibi olmuştu. Balkonun en ön sırasına oturmuş sahnede olup bitenleri izlerken, projektörlerin ışığını ayarlarken nerede olduğunu unuttuğu anlar yaşamıştı. Adaya yolculuk kabuğu olan rüyadan sıyrılmış ve gözlerinin önündeki gerçek bir yolculuğa dönüşmüştü. Provanın sonunda hepsini sahneye toplayıp Nascimento'yu bir daha sahne gerisinde uyumaması konusunda uyardıktan sonra Nellio artık gösteriye hazır olduklarını söyledi. Oyunlarının düzeltilecek bir yanı kalmamıştı. ''Bu gece burayı terk ederken arka kapının kilidini açacağız.'' dedi. Yani yarın gece Alfredo Bomba'yı buraya getireceğiz oyuna katılması için. Alfredo oyunu seyretmeyecek miydi diye sordu Mandioca. Seyrederken katılmış olacak dedi Nellio. Burada yaptıklarımızın amacı da bu zaten. Belki hiçbir şey anlamayacak diye söze karıştı Pecado. Belki de hayal kırıklığına uğrayıp sonuna kadar seyretmek bile istemeyecek. Muhtemelen uyuyakalacak. Nellio buna cevap verecek gücünün kalmadığını fark etti. Yine de değişen bir şey yoktu. Yapabilecekleri tek şey ertesi geceye kadar beklemekti. Gün ağarmadan tiyatrodan çıkmak için her şeyi yerine koymalarını söyledi. O sabah Nellio, Alfredo Bomba'nın son günlerini yaşadığını açıkça gördü. Hiçbir şey yiyemiyordu. Yüzünün derisi gerilmiş, gözleri içeri çökmüştü. Hepsi etrafına toplanmış, sessiz, yorgun ve endişeli oturuyorlardı. Hepsi de ölüme bu kadar yakın olmanın getirdiği aynı belirsiz korkuyu hissediyordu. Akşam havanın kararmasından az önce şiddetli bir yağmur başladı. Alfredo Bomba'nın üzerini benzin istasyonunun yakınında buldukları eski bir brandayla örttüler. Huzursuz rüyalarla dolu bir uykuya dalmış olan Alfredo Bomba hiçbir şeyi fark etmemişti. ''Yaşlılar ölmeli.'' dedi yüzünden yağmur damlalarını silen Nascimento aniden. ''Yaşlılar ölmeli, çocuklar değil. Alfredo Bomba gibi sokakta yaşasalar bile.'' ''Çok haklısın.'' dedi Nellio. ''Dünya bunu bir an önce öğrense iyi olur.'' Nascimento yağmurun altında ses çıkarmadan oturarak Alfredo Bomba'yı seyretti bir süre. ''Ruhlar da ölebilir mi, insanların öldüğü gibi?'' diye sordu sonra. Nellio başını salladı. ''Hayır, ruhlar ne doğar ne ölürler, sadece vardırlar.'' ''Sanırım Alfredo Bomba'nın durumu şimdikinden daha iyi olacak.'' ''Yaşlılar ölmeli, çocuklar değil.'' dedi Nellio. ''Sanırım bir köpek olarak geri gelecektir.'' dedi Nascimento tereddütlü bir tavırla. ''Alfredo Bomba köpekleri sever, köpekler de onu.'' ''Haklısın.'' dedi Nellio. ''Şimdi sesini kes.'' Akşamın ilerleyen saatlerinde yağmur durdu. Alfredo Bomba uyuyordu. Hepsi çok heyecanlıydı. Pecado sık sık caddeye çıkıp tiyatronun önündeki silahlı bekçileri kolluyordu. ''Bu gece Armandio ve Julio nöbet tutuyor.'' dedi. ''Şişko Armandio şimdiden uyumuş bile. Ama Julio genellikle uyumaz.'' ''Hiçbir şey duymayacaklar.'' dedi Nellio. ''Birazdan gidiyoruz.'' Nellio o gün öğleden sonra pazara gidip tanıdığı yaşlı bir süpürgeciden iki kalın süpürge sapı ödünç almıştı. Dönüş yolunda aniden Senyor Castigo'yu gördü. İki polis adamı aralarına almış sürüklüyordu. Yediği dayaktan morarmış yüzünde kan izleri vardı. Giysileri sanki öfkeli bir kalabalık tarafından linç edilmekten güç bela kurtulmuş gibi parçalanmıştı. O da Nellio'yu görmüş ve bir an kafası karışmıştı. Elinde iki süpürge sopası tutan bu çocuğu bir yerden tanıyordu ama nereden? Nellio adamın kendisini hatırlayabildiğini sanmıyordu. Senyor Castigo'nun bir alamet olduğunu düşündü. Yakalanmış ve dayak yemişti. Karakolun karanlık hücrelerinde daha da dövülecekti. Bir zamanlar belki de insan sayılabilecek bir şeyin artığı gibiydi. Eğer zamanında yanından kaçmış olmasa kendisi de şimdi onun akıbetine uğramış olacaktı muhtemelen. Gece yarısından sonra Alfredo Bomba'yı süpürge saplarına iki fanila geçirerek yaptıkları sedyeye yatırarak boş caddeyi geçtiler. Gölgelikleri kolaçan ettikten sonra arka kapıyı açıp tiyatroya süzüldüler. Diğerleri sahnede beklerken Nellio karanlıkta el yordamıyla ışık masasına yöneldi. Önce sahnenin siyah tabanını yalayıp geçen ve henüz uyumakta olan denizin üzerinde pembe bir yansıma oluşturan zayıf bir ışık yaktı. Sonra diğerlerinin yanına döndü. Sedye'yi ön sahneye kadar getirdiler. Diğerleri hazırlanmaya gittiğinde Nellio Alfredo Bomba'nın yanına oturdu. Henüz onu uyandırmak istemiyordu. Alnına dokunduğunda alev alev yandığını fark etti. Bir süre sonra Nascimento sahne gerisinden canavar kafasını uzatarak hazır olduklarını söyledi. Nellio başını salladı, hemen ardından rüzgar esmeye başladı. Sahnenin gerisinden Pecado, Mandioca ve diğerlerinin ağzından geliyordu rüzgar. Nellio yavaşça Alfredo Bomba'yı uyandırdı, daldığı derinliklerden geri getirdi. Gözlerini açtığında Nellio yüzüne doğru eğilip sordu. ''Rüzgarı duyuyor musun?'' Alfredo Bomba kulak kabarttı, sonra başını hafifçe salladı. ''Denizden gelen rüzgar bu,'' dedi Nellio. ''Annenin bahsettiği adaya gidiyoruz.'' ''Uyumuş olmalıyım. Uyudun mu? Neredeyiz şimdi?'' ''Gemideyiz. Dalgaları hissediyor musun?'' diye sordu Nellio. Alfredo Bomba'yı hafifçe sallarken. Alfredo Bomba yine başını salladı. Nellio oturmasına yardım ederek sırtını ön sahnenin kenarına dayadı. Sonra onu yalnız bırakarak ışık masasına geri döndü. İyice yaşlanıp ölümün vücuduna kök salmış olduğunu hisseden Alfredo Bomba, bütün hayatı boyunca hayalini kurduğu ve hazırlığını yaptığı yolculuğa çıkmaya karar vermişti. Bir gece çekilmiş olan sular tekrar yükselirken, suyun içerisinde bata çıka yürüyerek üçgen yelkenli küçük balıkçı teknesine bindi. Tekne kıyı çizgisini izleyerek sadece annelerinden yerini öğrenmiş olanların bulabilecekleri ırmak ağzına götürecekti onu. Teknede görünmeyen bir dümenci, bir köpek ve pirinç çuvalı taşıyan bir adam vardı. Ayrıca arada bir provada kazazede bir canavar da görülebiliyordu. Yönlerini yıldızlara bakarak buluyor ve Pegasus'un ikinci yıldızı yönünde ilerliyorlardı. Gün doğmazdan kısa bir süre önce kuzeydoğudan gelen sert bir fırtınayla karşılaştılar. Rüzgar yelkeni gerdi, gök gürültüsü kulakları tırmaladı, şimşekler birbiri üstüne çaktı. Sonra deniz tekrar duruldu. Kazazede canavar dalgalara kapılmıştı galiba. Pirinç çuvallı adam hareketsiz bir şekilde provada durup ırmağın ağzını görmeye çalışıyordu. Köpek Alfredo Bomba'nın yanına yatmıştı. Patileri değil elleri olan bir köpekti bu. Ama Alfredo Bomba yaşının verdiği bilgelikle bilinmeyen sahiller boyunca yapılan yolculuklarda insana daha önce hiç görmediği yaratıkların eşlik etmesinin doğal olduğunu kavramıştı. Günün ilk ışıklarıyla kıyıya yanaştılar. Sahil dik ve kayalıktı. Pruva'daki adam denize adak olarak bir avuç pirinç attı ve kayaların arasında bir ırmak doğdu. Ağız kısmı oldukça geniş olan ırmağın kaynağına doğru yelken açtılar. Canavar timsah kılığında geri dönmüştü ama Alfredo Bomba görünmeyen dümencinin, köpeğin ve pirinç çuvalı taşıyan adamın yanında kendini emniyette hissediyordu. Irmağın kıyılarında insanlar belirmiş ve hepsi de ona el sallamıştı. Alfredo Bomba bunları sanki tanır gibiydi. Ayrıca yanındaki köpekle de hayatının daha önceki bir döneminde karşılaşmış olduğu hissine kapılmıştı. Ama bu belki de henüz çok küçükken, çocukken olmuştu. Uzun süre yol aldıktan sonra tekne ırmağın ortasında, suyun altındaki görünmeyen bir kum tepeciğine oturdu. Köpek insanı andıran arka ayakları üzerine dikildi, pirinç çuvalını kaptı ve suların içinden karaya oturdukları yerin hemen yakınındaki adaya yürüdü. Bütün yolculuk boyunca Pruva'da durup gözcülük yapmış olan adam kafasını ilk kez Alfredo Bomba'dan yana çevirdi. Onu da tanır gibiydi. Geçmişten kaçıp gelen bir yüzdü bu. Sonra kim olduğunu hatırladı. ''Pecado, bu gerçekten sen misin?'' ''Pecado babam olur, ben onun oğluyum.'' ''Onu hatırlıyorum.'' dedi Alfredo Bomba dalgın bir şekilde. ''Ona çok benziyorsun ama onun burnunun altında böyle çarpık bir bıyığı yoktu.'' ''Geldik artık, seni karaya çıkaracağım.'' Pecado'nun oğlu gücü tükenmiş olan Alfredo Bomba'nın tekneden inmesine yardım etti. Bir an mavi ipeyi andıran deniz sardı etraflarını. Suyun içinde kısa bir mesafe kat ettikten sonra ayakları tekrar toprağa bastı. Işık çok güçlüydü. Sanki güneş çoğalmış, kafasının üzerinde parlayan gözlere dönüşmüştü. Pekado'nun oğlu onu bir şezlonga yatırarak başucuna bir şemsiye açtı. Köpek tekrar yanına uzanmış, tekne ve timsah ortadan kaybolmuştu, etraf sessizdi. ''Babana ne oldu?'' diye sordu kumdan adanın sessizliğinin, kendisini zaman içinde nefes kesen bir hızla geriye doğru çektiğini fark eden Alfredo Bomba. ''Seni buraya getiren benim oğlumdu'' dedi Pekado, ''ben onun babasıyım.'' Alfredo Bomba şaşkınlıkla konuşana baktı. Burnunun altındaki bıyık kaybolmuştu. Yanında oturan gerçekten de Pekado idi. ''Her şey o kadar eskide kaldı ki'' dedi Alfredo Bomba. Denizin yavaş yavaş içine dolduğunu hissetti. Derisinin altında dalgalar oynaşıyordu. ''Sen de yaşlanmışsın'' dedi. Hala büyük bir şaşkınlıkla baktığı Pekado'ya. Pekado gülümseyerek ırmağı gösterdi. Alfredo Bomba çiğ güneş ışığı yüzünden gözlerini kısarak baktı. Nelio pantolon paçalarını sıvamış ırmağı geçiyordu. Yanında Nascimento, Mandioca ve Tristeza vardı. Kısa bir süre sonra hepsi etrafına toplanmıştı. Hepsi de kendi gibi yaşlanmıştı. ''Bir daha görüşemeyeceğimizi sanıyordum'' dedi Alfredo Bomba. ''Bu kadar korktuğum neydi şimdi bilemiyorum.'' ''Hepimiz buradayız'' dedi Nelio. ''Dostların bir arada olduğu yerde korkunun işi yoktur.'' Alfredo Bomba içindeki dalgaların giderek daha da kabardığını hissetti. Onu giderek daha açıklara, bilmediği ama henüz korkmadığı bir yere doğru sürüklüyorlardı. Su ılıktı ve üzerine tatlı bir uyku çökmüştü. Güneş yakıcı bir parlaklıktaydı. Etrafındaki yüzlerin çizgileri giderek silinmeye başlamıştı. ''Beni buraya getiren kimdi?'' diye sordu. ''Dümendeki adama teşekkür borçluyum.'' ''Senin annen de o'' dedi Nelio'ya ait olan ama yüzünü göremediği ses. ''Şimdi nerede annem? Onu göremiyorum.'' ''Tam arkanda'' dedi biri. ''Bu yanındaki köpekti.'' Alfredo Bomba'nın başını çevirecek gücü yoktu ama annesinin ılık nefesini boynunda hissediyordu. İçinde dalgalar oynaşıyordu, çok yorgundu, uzun zamandır uyumadığını düşündü, gözlerini yumdu. Annesi hemen arkasında kumların üzerinde oturuyordu. Boşu boşuna korkmuş olduğundan iyice emindi şimdi. Olmuş olanlar olmaya aynen devam edecek, dostları her zaman çevresinde olacaktı, ebediyen. Sonra etrafındaki güneşler birbiri ardına sönmeye başladı. Patileri değil de elleri olan köpek gelmişti aklına, gülümsedi. Uyandığında bunu Nelio'ya anlatmayı unutmamalıydı. Patileri değil, elleri olan bir köpek. Alfredo Bomba'nın etrafını sarmış uyuyuşunu seyrediyorlardı. ''Gülümsüyor'' dedi Nascimento ama alkışlamadı. Sanırım canavardan korktu. ''Kes sesini Nascimento, çok konuşuyorsun'' diye çıkıştı Nelio. Alfredo Bomba'nın yüzünü inceledi. Hiç tanımadığı bir ifade vardı bu yüzde. Sonra ölmüş olduğunu kavradı. Bir adım geri çekildi. Öldü dedi. Diğerleri Nelio'nun ne demek istediğini anlamadılar önce. Sonra Alfredo Bomba'nın artık nefes almadığını fark ederek irkildiler. ''O kadar kötü mü oynadık?'' dedi Mandioca. ''Sanırım elimizden gelenin en iyisini yaptık'' dedi Nelio üzüntüden boğuklaşmış bir sesle. Hepsi sustu. Nascimento arkasını dönerek canavar kafasının içine saklandı. Sahnenin altından bir sıçanın hışırtıları geliyordu. Sonra her şey çok çabuk oldu. Seyirci salonunun arka tarafındaki kapının iki kanadı da ardına kadar açıldı. Birinin bağırdığını duydular ama parlak ışıklardan ötürü kim olduğunu göremiyorlardı. Nelio dışında hepsi sahne arkasına kaçtı. Adam hala bağırıyordu. Nelio ellerini kaldırmasını, teslim olmasını söylediğini anladı. Sahnenin kenarında yatan Alfredo Bomba'nın önünde duruyordu. Ölü bir sokak çocuğunun bile savunmayı hak ettiğini düşündü. Önemli bir şey olmadığını açıklamak için ön sahneye doğru ilerledi. Kısa bir arayla iki el ateş edildi. Nelio geriye doğru savrularak sahneye, Alfredo Bomba'nın ayaklarının yanına yığılıp kaldı. Bakışının bulanıklaştığını, derinlere doğru çekildiğini fark etti. Birinin başında durup ona baktığını hayal meyal seçebildi. Belki de tiyatronun bekçisi Julio'ydu bu. Ama yüzünü seçemiyor, sesini de tam olarak tanıyamıyordu. Belki de ölümün şeffaf yüzüydü karşısındaki. Alfredo bombayı almak için gelmiş ama sonra onda karar kılmıştı. Üzerine eğilmiş olan yüz kayboldu. Koşarak uzaklaşan adımların sesini duydu. Ortalık tekrar sessizleşti. Projektörlerin ışığı çok güçlüydü, gözlerini kapattı. Her nefes alışında büyük bir acı hissediyordu. Sanki vücudunun ortasında bir delik vardı. Acısına rağmen olayları anlamaya çalıştı. Sorun muhtemelen gök gürültüsü etkisi oluşturmak için salladıkları teneke levhadan kaynaklanmıştı. Gök gürültüsünün sokaktan duyulabileceğini önceden akıl etmeliydim diye düşündü. Muhafızlar bunu duyup bizim hırsız olduğumuzu sandılar. Kendilerini vurmamızdan korktukları için de ateş ettiler. Hareketsiz duracak olsam henüz bir çocuk olduğumu görebileceklerdi belki de. Tekrar ayak sesleri duydu. Bu seferkiler tanıdıktı. Sahne üzerinde ihtiyatla ilerleyen zayıf patilerin sesinden sürüsünün geri döndüğünü anladı. Gözlerini açtı ve korkmuş yüzlerini gördü. Büyük bir çaba göstererek acısını belli etmemeye çalıştı. ''Alfredo, bombayı buradan götürün.'' dedi. ''Sakın sokağa ya da bir hendeye bırakmayın. Doğru dürüst bir şekilde gömülmesini sağlayın. Morga götürüp elinizdeki parayı bekçiye verin. Sabah ortalık aydınlandığında mezarlığa götüreceklerdir Alfredo bombayı. Ama buradan ayrılmadan önce her şeyi tekrar yerli yerine koyun.'' ''Sen burada böyle yatacak mısın?'' diye sordu Nascimento. ''Biraz dinleneceğim.'' dedi Nelio. ''Sonra sizi bulurum. Şimdi söylediklerimi yapın. Çok kan kaybediyorsam da durumum göründüğü kadar kötü değil. Acele edin. Sabaha bir şey kalmadı.'' Söylediklerini yerine getirerek kostümleri yerlerine astılar. Alfredo bombayı alıp gittiler. Ortalığa tekrar sessizlik hakim olmuştu. Ölümünün hemen mi olacağını yoksa uzun mu süreceğini saptamaya çalıştı. Vücudundaki delik büyümüyor gibiydi ama nefes alırken hala büyük bir acı duyuyordu. Yine de hemen ölmeyeceğini fark etti. Henüz Alfredo bombanın peşinden gitmeyecekti. Nelio gözleri kapalı konuşmuştu. Arada bir sesi o kadar kısık çıkıyordu ki söylediklerini anlamakta oldukça zorlanıyordum. Sonra gözlerini açıp yüzüme baktı. ''Gerisini sen anlatabilirsin.'' dedi. ''Beni sahnede yatarken buluşunu, beni alıp dama çıkarışını. Ne kadar zamandır buradayım bilmiyorum.'' ''Bu 9. gece.'' dedim. ''9. ve sonuncu gece. Daha fazla direnebileceğimi sanmıyorum. Kendimi terk etmek üzereyim. Seni hastaneye götürmem gerek. Orada seni iyileştirebilecek doktorlar vardır.'' Cevap vermeden önce yüzüme uzun uzun baktı. ''Beni kimse iyileştiremez. Bunu sen de biliyorsun. İçmesi için su verdin. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Karanlıkta iki sarhoşun tartışması duyuluyordu. Elimi Nelio'nun aldığına koyduğumda ateşinin çok yüksek olduğunu fark ettim. ''Anlatacak bir şeyim kalmadı.'' dedi. ''Hayatım çok uzundu sanki. Beni senin bulman ve buraya getirmen çok iyi oldu. Senden bir ricam olacak. Hayatı terk ettiğimde lütfen vücudumu yak.'' Bu isteğinin beni ürküttüğünü fark etti. ''Beni buradan başka türlü nasıl götürebilirsin? Damda ölüm döşeğinde yatmış olduğumu nasıl açıklayabilirsin? Benden kurtulmak için vücudumu yakman gerek.'' Haklı olduğunu kabul etmek zorundaydım. ''Yok olmak için bir saate ihtiyacım var.'' dedi. ''Vücudum çok küçük.'' Sonra her şey çok çabuk olup bitti. Son dileğini söyledikten ve benim de bunu yerine getireceğime ikna olduktan sonra bir kez daha su içmek istedi. Sonra gözlerini yumdu ve dünyadan uzaklaştı. Yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Son sözleri neydi? Başka bir şey daha söylemiş miydi? Bugün aradan bir yıl geçtikten sonra bile hala tam olarak emin değilim. Ama sanırım başka bir şey söylememişti. ''Vücudum çok küçük.'' Son sözleri bunlardı. Gece sakindi. Yanında oturup lambanın titrek ışığında soluk yüzünü seyrettim. Yüzünün garip bir şekilde bana denizi düşündürmüş olduğunu hatırlıyorum. Sonsuzluğu, yaşamışlığın çizgilerini taşıyan bir yüzdü bu. Yolunu şaşırmış bir rüzgar okşayan bir el gibi damın üzerinden esip ani bir serinlik getirdi. Durduğunda Nelio ölmüştü. 9. gecede şafağa doğru ilerliyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 201.